Herkese merhabalar. Serbest Atış'ın 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası podcast'i Ada Havası'nın 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben Yavuz Yavuz, her zamanki gibi Batuhan Özokan'la birlikteyiz. Merhaba Batuhan, hoş geldin.
Hoş bulduk Yavuz, nasılsın?
Çok teşekkürler, sen nasılsın?
İyiyim ben de, teşekkür ederim.
Bu geçen bölümde turnuvanın öne çıkan takımlarını konuşmaya başlamıştık. Bugün de ona devam edeceğiz. Bugün Nordik bir bölüm olacak. 3 Kuzey Avrupa takımını, Norveç, Danimarka ve İsveç'i konuşacağız. İstersen Norveç'ten başlayalım hemen. A grubunda, ev sahibi Yeni Zelanda'nın grubunda ve açılış maçını oynayacaklar. Auckland'daki ikonik rugby stadyumu Eden Park'ta oynayacaklar 20 Temmuz'da maçı. Tabii Norveç dünya futbolunun en önde gelen ülkelerinden biri ama son zamanlarda eski şaşalı günlerinden çok uzak. 2007'den beri Dünya Kupası'nda yarı finale çıkamıyorlar. Halbuki 1995'te şampiyon olmuşlardı Dünya Kupası'nda. Ve geçen yıl Avrupa Şampiyonası da onlar için kabus gibi geçti. 2017'de 20 yıldır ilk kez gruptan çıkamamışlardı ve 2022'de de yine gruplarda takıldılar. Hatta İngiltere'ye 8-0'lık bir
Ağır bir
İngiltere karşısında
yenilgi.
hezimet yaşadılar. Öyle çıkamadılar. O yüzden işler onlar için kötü gidiyor. Sen ne dersin?
Sen de söylediğin gibi aslında turnuvayı kazanan takımlardan biri Norveç. Son belki 15 yılı eğer bir hani aralık olarak belirlememiz gerekirse aslında bu turnuvanın ve belki dünya futbolunun en önde olan takımlarından diyebileceğimiz Amerika'ya karşı en diş geçirebilen ya da belki zorluk çıkartabilen takımlardan biriydi Norveç. Ama senin de ilk başta söylediğin gibi o son yıllardaki başarısızlıklar biraz önceki başarılarını gölgelemeye başladı yavaş yavaş. Hem Avrupa Futbol Şampiyonası'nda hem de Dünya Kupası'nda oldukça fazla başarıya sahip ülkelerden biri Norveç. Ama söylediğin gibi İngiltere yenilgisi sonrasında Avusturya'ya yenilmişlerdi tek golle. Ki gruba kazanarak başlamışlardı geçtiğimiz yaz turnuvada. Ona rağmen gruptan çıkamadılar. Aslında Norveç Avusturya'yı yenmiş olsaydı orada belki farklı bir önlerinde plan olmuş olacaktı. Bunun haricinde Norveç'te aslında birazcık savunma problemleri ön plana çıkıyor. Bu geçtiğimiz yaz da bir büyük bir problemdi. Hala büyük bir savunma problemi olarak devam ediyor. Yani ön alan ve orta sahanın aksine savunmada çok fazla genç isimden oluşan bir kadroya sahipler. Bu da birazcık şu anda başlarına dert açmış durumda aslında.
Evet, tabii bu arada bir koç değişikliğine de gittiler. Artık Martin Sjögren dönemi kapandı ve Ege Riise geldi. Ege Riise de tabii Norveç'in altın kuşağının en önemli isimlerinden. Norveç milli takımında en fazla forma giymiş oyuncu. 188 maça çıktı Norveç formasıyla ve işte 93'te Avrupa şampiyonu olan, 95'te Dünya Kupası'nı kazanan, 2000 Sydney'de de olimpiyat altını kazanan kuşağın en önemli parçalarından biriydi. Şimdi onunla yeni turnuvaya
Ki
hazırlanıyorlar.
şöyle bir ek yapabilirim sadece.
Tabii.
İngiltere'nin şu andaki başarısına giden yolda aslında Phil Neville'dan sonra Serena Wiegman öncesinde geçici antrenör olarak kısa bir dönem çalışmıştı. Ve hatta
Evet.
İngiltere milli takımının olimpiyatlardaki de antrenörüydü.
Tabii burada Norveç'te Ada Hegerberg'den bahsetmek lazım. Ada Hegerberg çok önemli bir futbolcu. Kadınlarda ilk Ballon d'Or'un sahibi. Ama tabii federasyonla arası kötüydü bir süre. Federasyonun kadın futboluna haklı olarak yani tepki gösterdi federasyona kadın futboluna yeterince yatırım yapmadıkları için. Tabii o geçen sene Avrupa Şampiyonası'yla geri döndü. Ama kısa bir sakatlık yaşadı geçtiğimiz yıl. Kısa değil aslında. Yılın büyük
Dizinden.
bölümünde yoktu. Evet, yılın büyük bölümünde yoktu. Dahi falan sahalardan uzak kaldı. Onun dışında kaptan Maren Mjelde de bir sakatlık yaşadı. Barcelona'da oynayan iki önemli oyuncusu var şeyin Norveç'in. Caroline Graham Hansen ve Ingrid Sirstad Engen. Bu ikisi de ya sakatlık yaşadılar ya da ara verdiler son bir yıl içerisinde. Tamamı döndü bu dört önemli oyuncunun ama bir süredir sahalardan uzak kalarak geri geliyorlar. Bu şartlar altında ne yapacakları tabii merak konusu. Çeyrek finale kadar hani kartlarını doğru oynarlarsa önlerine açık görüyorum ben. Ama çeyrek finalde olası bir ABD eşleşmesi var. Hani orada takılmaları muhtemel bence. Sen ne dersin?
Yani kesinlikle katılıyorum. Yani bulundukları grup açısından belki evet birazcık önleri açık gözüküyor.
Şanslılar, evet.
Ama işte bir de belki her ne kadar bir avantaj gibi gözükse de bence turnuvanın ilk maçını oynamak o kadar kolay bir şey olacağını sanmıyorum. Yani bir anda herkesin aslında açılış maçının odaklanması belki farklı şeylerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Yani karşılarında kendilerine göre biraz daha zayıf bir rakip var. Ki gruptan çıkmaya favori takımlardan biri İsviçre ile birlikte Norveç. Ama son yıllardaki o başarısızlık demek tam doğru mu emin değilim ama istenilen sonuçların elde edilememesi de aslında birazcık baskıyı oluşturmuş durumda. Sadece ben baskıdan kastım aslında önceki yıllardaki başarıların en azından bir şekilde devam etmesinden oluşan bir üzerlerinde baskı var. Bunun haricinde senin söylediğin gibi yani Ada Hegerberg şu anda takımın en önemli ismi. Uzun bir aradan sonra milli takıma döndü. Onun haricinde de işte senin de saydığın Barcelona'da oynayan futbolcular şu anda Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak geliyorlar buraya. Hansen ayrıca işte yani şu anda takımın esas yani ana forveti Hegerberg ama Hansen şu anda yardımcı forvet rolünde ve işler yolunda giderse turnuvada çoğu takıma sorun yaratmaları olası.
Evet. Norveç'e yapmak istediğim bir ek yoksa istersen Danimarka ile devam edelim.
Olabilir.
Danimarka'da D grubunda İngiltere, Haiti ve Çin'le birlikte. Tabii İngiltere Avrupa şampiyonluğuyla geldiği için, grup liderliği için
Doğal favori.
oldukça favori. O yüzden Danimarka hani Çin karşısında tökezlemeden ikinci olarak kendisini son 16'ya atmaya çalışacak. Danimarka için önemli bir turnuva. 2007'den beri ilk defa Dünya Kupası'na geliyorlar. 16 yıllık bir aranın ardından burada mücadele edecekler. Tabii Euro 2022 onlar için de hayal kırıklığı oldu. Çünkü son finalist olarak gelmişlerdi. Ama gruptan çıkamadılar. Tabii şeyi hatırlamak lazım. Onların grubu ölüm grubuydu. İspanya vardı. En önemli silahları olan Alexia Putellas'tan yoksun olmalarına rağmen yine de çok güçlü bir kadroları vardı. Bir de Almanya vardı.
Ki
Almanya lider çıktı gruptan.
İspanya o dönemde de belli iç sorunlarla uğraşıyordu ona rağmen.
Evet. Evet. Ki bu iç sorunlar şiddetlenerek devam etti. Bunu İspanya bölümümüzde detaylı
Evet.
konuşacağız. Bir de Almanya var tabii o grupta. Almanya lider çıktı ve daha sonra finale kadar ilerledi. O yüzden hani o gruptan çıkamamak yine de onlar için bir hayal kırıklığı oldu. Sen ne dersin? Nasıl görüyorsun Danimarka'nın şansını bu turnuvada?
Yani bu turnuva ilk kez düzenlendiğinden bu yana aslında 2003'e kadar gruplarda yer alıyorlardı. Sadece 2003'ü boş geçtiler, elemeleri geçemediler. 2007'den sonra da işte bu yaza kadar aslında turnuvaya katılım şansı elde edememişlerdi. Avrupa Şampiyonası'nda ise hani ilk iki ve üçüncü turnuvalar haricinde de oldukça hani üst seviyeleri gören bir takım profili var karşımızda. Buna rağmen geçtiğimiz sene senin de söylediğin gibi büyük hayal kırıklığı yaratan takımların başında geliyordu Danimarka. Bunun haricinde Danimarka ile alakalı belki en önemli söylememiz gereken şey takımın ve belki Avrupa futbolunun hani en önemli 5 ismi diye sıraladığımızda üst sıralara yerleşeceğimiz Pernille Harder'ın ilk Dünya Kupası olacak. O yüzden de Danimarka adına hem bir şeyler başarmanın hem de Harder açısından da farklı da önemi olan bir turnuva onları bekliyor.
Evet, çok iyi bir not düştün. Pernille Harder, 2018 ve 2020 UEFA Yılın Kadın Futbolcusu. Çok önemli bir kariyeri var ve ilk defa dünya futbolunun en önemli iki sahnesinden birinde olimpiyatla birlikte boy gösterecek. O yüzden önemli. Tabii 2017'de Avrupa Şampiyonası'nda finale yürürlerken Danimarka'nın en önemli futbolcusu, yani dünyada da en çok ilgi uyandıran futbolcusu Nadia Nadim'di. Doktor Nadia Nadim hala futbol oynuyor ama şu an bir diz sakatlığı var. Amerika'da oynuyor şu an yanlış bilmiyorsam. Ama bir diz sakatlığı var. Hani bu yaz sahalara geri dönecek ama milli takım için hazır değil ve kadroda alınmadı.
Louisville'de oynuyor. Onu ekstra hani söyleyebiliriz. Yani kadro olarak Avrupa'nın aslında en iyi kadrolarından birine sahip şu anda. Yani hem profil olarak hem de bulundurduğu oyuncular açısından. Dolayısıyla Danimarka'nın tabii ki burada yani şansı yok diyemeyiz. Gruptan çıkma şansları oldukça yüksek. Ama devam eden turlarda karşılarına daha güçlü rakipler geldiğinde belki o son yıllardaki, son turnuvalardaki o başarısızlıklar yani katılamamanın verdiği belki stres ya da bir baskı onların herhalde şu anda önünde duran en büyük soru işareti gibi duruyor. Yani sorun demeyeceğim bunun belki sorun olmayacağını görebiliriz. Ama önlerindeki tek belki de en büyük soru işareti şu an için bu.
Evet,
Senin ekleyeceğin bir
Danimarka
şey
yapmak
yoksa
isteyecek.
ama
Evet,
sadece küçük bir ek yapacağım. Geçtiğimiz sene Euro 2022'de Avrupa Şampiyonası'nda üçlü yani çoğu takımın aksine üçlü savunmayı tercih eden bir özellikle gruptan sonraki bölümde üçlü oynayan bir takım vardı. Yavaş yavaş o tekrar 4-3-3'e dönmüş durumda şu anda. Taktiksel olarak sadece tek ekleyeceğim şey bu set piece dediğimiz duran top organizasyonlarında oldukça etkili bir takım ve kontra atak ve hızlı hücuma çıkışlarda da şu anda bu turnuvanın en iyileri arasında yer aldıklarını ekleyebiliriz.
Evet. O zaman İsveç'e geçelim istersen. İsveç'te G grubunda bulunuyor. Güney Afrika, İtalya ve Arjantin var grubunda. Güney Afrika, Afrika şampiyonu. Geçtiğimiz yılın Vafcon şampiyonu. İtalya için de hani Avrupa şampiyonası öncesi konuşurken demiştik hani İtalya'nın altın kuşağı Avrupa şampiyonasında son dansını yaptı. O yüzden onlar için yavaş yavaş yeni bir kuşak geçiş turnuvası olacak. 2023 FIFA Dünya Kupası. O yüzden bu gruptan lider çıkmaları işten bile değil diyebiliriz. Çünkü İsveç çok formda geliyor. Hani 2019'da üçüncü oldular. 2021'de olimpiyat finali oynadılar. Geçen yıl Euro 2022'de yarı final oynadılar. Tabii bütün bunları 2017'den beri takımın başında olan Petter Gerhardsson yönetiminde yaptılar. Şimdi ondan önce Pia Sundhage vardı şimdi. Ve Pia Sundhage aslında biraz hayal kırıklığı olmuştu İsveç için. Hani 2016'da Amerika'yı yenerek olimpiyat finaline çıkmışlar. Gümüş madalya almışlar tamam ama 2013'te mesela ev sahibi oldukları Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde elenmişlerdi. 2019 Dünya Kupası'nda çeyrek final göremediler. O yüzden hani 2015 Dünya Kupası'nda özür dilerim çeyrek final göremediler. Hani öyle olunca 2017'deki Avrupa Şampiyonası'nda da hani çeyrek final ötesini göremeyince Pia Sundhage dönemi bitmişti. Şimdi Petter Gerhardsson döneminde oldukça formdalar. Gruptan lider çıkmalarını bekliyorum. Ardından bir Hollanda eşleşmesi var. Sıkı bir test olası. Çeyrek
Ama
finalde de İspanya'yla eşleşebilirler. Hani gruptan sonrası pek kolay değil onlar için. Hani ciddi bir sınava tabi olacaklar gibi görünüyor.
Yani kesinlikle öyle ama yani aslında şampiyonluk içinde birazcık gereken belki de bu zorlu rakipleri yenmeleri olacak. Yani grupta avantajlı konudalar. Çoğu takıma karşılaştırdığımızda mevcut form ve yapılarla alakalı değerlendirme yaptığımızda. Ama ondan sonraki süreç biraz daha zorlayıcı gibi gözüküyor turnuva üzerinde onlar için. Ben sadece şeyi detaylandırmamın daha doğru olabileceğini düşünüyorum. Senin de söylediğin gibi bir antrenör değişimi yaşanmıştı 2017'de. Gerhardsson'dan sonra aslında İsveç'te hem profil olarak hem takımda büyük bir değişime uğradı. Yani ilk hatırlamıyorsam ilk değil ama 2021'de FIFA'ya verdiği bir röportajda bu ülkenin savunma ağırlıklı düşünmesini anlayabiliyorum ama bunu değiştirmemiz gerekiyor demişti. Aslında oradan sonra hem bir mentalite hem de bir oyun anlayışı olarak farklı bir yapıya büründü İsveç ve belki bu değişimle başlayan süreçte aslında birazcık başarılar da öyle geldi. Yani Fransa'daki Dünya Kupası'nda bir üçüncülük, Tokyo'da ikincilik geldi. Artık herhalde şu anda en büyük hedefleri şampiyonluktan başka bir şey olduğunu sanmıyorum ki İsveç, turnuvaya katılan takımlar arasında şampiyon olmadan en fazla madalya alan takım konumunda şu anda. Yani aslında genlerinde başarı olan bir ülke ama büyük adımı atamayan ülkelerden biri olarak gözüküyor şu anda.
Evet, çok önemli bilgiler. Peki kadroları hakkında ne demek istersin?
Yani özellikle Blackstenius ve Fridolina Rolfo'nun şu anda takımın herhalde yıldız isimleri de dersek çok yanıltıcı bir şey söylememiş oluruz. Onun haricinde yani kadro olarak da Norveç'ten belki biraz daha tecrübeli bir kadroya sahipler ama bu tecrübe aslında o 2017'de başlayan yenilenme sürecinin bir getirisi. Yani orada bir değişim yaşanmıştı. O sürecin artık yavaş yavaş sonuna gelirken şu anda kadro da belli bir olgunluğa ulaşmış durumda. Yani İsveç'in belki bu son demeyeceğim ama bir sonraki turnuva o işte o değişimin başladığı jenerasyonun son turnuvası olabilir. Avrupa Şampiyonası ve bir sonraki Dünya Kupası. Yani dolayısıyla aslında şu anda kadro olarak da hem çok fazla deneyimli isme sahipler, bunu destekleyebilecek birkaç tane de oldukça iyi genç oyuncu var. Yani bu isimlerin bir araya geldiği bir senaryoda da aslında İsveç tabii ki şu anda şampiyonluk direkt adayı diyemeyebiliriz. Çünkü karşılarında çok güçlü rakipler var. Ama bir sürpriz şampiyon çıkacaksa İsveç neden olmasın?
Evet, gerçekten öyle. O halde başka eklemek istediğim bir şey var mı?
Yani bu üç takımla alakalı şu anda bir şey yok ekstra.
Tamam, o halde bir sonraki programımızda Dünya Kupası'na ön bakış atmaya devam edeceğiz. Ağzına sağlık Batuhan.
Senin de çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. Bizi dinlediğiniz için de çok teşekkür ederiz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça
Hoşça
kalın.
kalın.